Herkese selamlar. 4 Şubat 2022 Cuma, bugün bir başka değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Bu haftaki videoda IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi'nin öldürüldüğü saldırıyı kısaca değerlendirmeye çalışacağım. Başlıkta da gördüğünüz gibi IŞİD liderinin ölümü ve sonrasındaki senaryolar üzerine değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız bu haftaki videoda. İlk olarak kısaca özetleyeceğim operasyonun nasıl geliştiğini, IŞİD lideri el-Haşimi'ye yönelik operasyonun. İlk başta şu anda da haritadan gördüğünüz gibi hedef alınan Ebu İbrahim el-Haşimi'nin hedef alındığı evin Suriye'deki Türkiye sınırına oldukça yakın bir noktada. Hemen şu anda ekrandan görüyorsunuz, şurası hedef alınan ev Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir indirme operasyonuyla. Hemen şurası da Türkiye sınırı olan bölge, şurası Türkiye'nin içerisi. Yaklaşık böyle kabataslak baktığınızda da 2-3 kilo, 2-2,5 kilometrelik bir mesafe, yani bir taş atımlık mesafede bir operasyon gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri hemen bu yakında zaten bir sınır karakolu da var. Yanlış hatırlamıyorsam buydu. Şimdi operasyon gerçekleştirildi. Geçtiğimiz gece yanlış hatırlamıyorsam saat 12 sularındaydı. İlk başta Arapça haber kaynakları, Suriye'den haber aktarımı yapan kaynaklar Atme bölgesinde çatışma sesleri duyuldu, helikopter sesleri duyulduğunu işte haber geçtiler. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin orada, o özel harekat mensuplarının orada bir operasyon gerçekleştirdi, bir indirme operasyonu gerçekleştirdiği anlaşıldı. Ardından çatışma sesleri, çatışmaların ardından savaş uçakları işte belli noktalara saldırılar gerçekleştirdi. Keza helikopterler de bu şekilde. Gündüz olduğunda, gün ışıdığında artık yaklaşık 10'dan fazla kişinin evde öldüğü ortaya çıktı. Ölenlerin arasında çocukların, kadın ve çocukların da olduğu ifade edildi. Kaynaklar, yani sahadaki kaynaklar bilgiyi bu yönde aktardı. Tabii ki bu operasyon gerçekleştirildiğinde herkes aslında bu operasyon El-Kaide'ye yönelik, bölgedeki El-Kaide yapılanmasına yönelik olabileceği izlenimi üzerinde duruyordu. Hatta bazı Arapça haber kaynakları işte Eyyuhen el-Zawahiri veyahut da El-Kaide'nin diğer yöneticilerinden bazılarının hedef alınmış olabileceğini orada iddia ettiler. Ancak Pentagon, Amerikan Savunma Bakanlığı bunları bu yöndeki sorulara da cevap vermedi. Ve sonrasında yani biz de bu ihtimal üzerinde duruyorduk. İşte kendimiz konuştuğumuz soranlar oldu vesaire bana da. Ben de IŞİD'e yönelik gerçekleştirebilmiş olabileceğinden Amerika'nın bu operasyonu bahsettim. Ancak açıkçası ben de liderinin hedef alındığını düşünmüyordum. Yani onlardan bir yönetici hedef alınabilir, onlardan birisi olabilir diye düşünmüştüm. Ancak Amerikan Başkanı Joe Biden'ın kendisi açıklamayı yapacağını o şekilde bir bilgi servis edildi Amerikan kaynaklarından. O zaman işin rengi biraz daha değişti. Tabii ki büyük bir isim olması gerekiyordu Amerikan Başkanı açıklayacak olması için. Ki işte zaten Joe Biden da biliyorsunuz Amerika'da iç siyasette oldukça zor bir durumda. Kendisine olan destek de azalmış durumda. Bunu da bu bağlamda iyi bir şekilde kullanmaya çalıştı kendisi. Operasyona geri dönecek olursak şu ana kadar IŞİD'den resmi bir doğrulama gelmiş değil. İşte Bağdadi'nin bir önceki, Ebubekir el-Bağdadi'nin, yani IŞİD'in bir önceki liderinin ölümüne baktığınızda yanlış hatırlamıyorsam kısa bir süre içerisinde ölüm haberi doğrulanmıştı. Burada da IŞİD'in eğer gerçekten liderleri öldüyse, ki muhtemelen büyük ihtimalle orada öldürüldü Ebu İbrahim el-Haşimi. Burada yakın bir zaman içerisinde, çok da uzak olmayan bir zaman içerisinde diyeyim, IŞİD'in bir açıklama yayınlama ihtimali oldukça kuvvetli. Şimdi burada ben yine ufak ufak başlıklar aldım ama bir sonraki başlığa geçmeden önce beğeni ve yorumları hatırlatmak istiyorum. Videonun daha geniş bir kitleye ulaşması için beğeni ve yorumlarınıza talibiz. Şimdi arkadaşlar, Bağdadi de biliyorsunuz Ebubekir el-Bağdadi Ekim 2019'da gene Türkiye sınırına yakın bir bölgede hedef alınmış, Amerika Birleşik Devletleri tarafından buna benzer bir operasyonla hedef alınmış ve orada öldürülmüştü. Burada bu aslında kısa sayılabilecek bir süre, yani Ekim 2019 dediğimiz 2019'un sonu, yani 2019'un sonu. Yaklaşık 2 sene sonra işte Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir başka bir operasyonla IŞİD'in diğer lideri, yani Ebu Bekir el-Bağdadi'den sonraki lideri bu İbrahim el-Haşimi ve onların tabiriyle el-Kureyşi'yi burada operasyon, indirme operasyonuyla öldürmüş olması, bu gerçekten şey açısından baktığınızda, IŞİD açısından baktığınızda farklı soru işaretlerini akıllara getiriyor. Ya bir de burada tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin neden böyle bir INDİM operasyonuna giriştiğini de anlamak lazım. Yani burada isteseydi insansız hava araçlarıyla oradaki etkisiz hale getirilebilirdi oradaki insanlar. Oradaki hedef daha doğrusu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri biraz daha zannedersem biraz daha canlı ele geçirmeye çalışıyormuş izlenimi de vermiş olabilir. Veyahut da farklı bir takım Başkan Biden'ın da kendisinin kullanabileceği bir takım işte iç siyasete yönelik bazı çıkarlar hesaplanmış olabilir. Ancak sonrasında Biden yaptığı açıklamada Ebu İbrahim el-Haşimi'nin üzerindeki patlayıcı infilak ettirerek kendisini öldürdüğünü söyledi. Bu Biden'ın açıklaması tabii. Şimdi burada dediğim gibi Ekim 2019'da Ebu Bekir el-Bagdadi ve bugünlerde de işte Ebu İbrahim el-Haşimi, yani 2 senelik bir süreç içerisinde örgütün 2 lideri de Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürüldü. Bu da tabii ki IŞİD içerisinde ciddi bir istihbarat zafiyetinin de oluşmuş olabileceğini gösteriyor bize. Yani bu kadar kısa süre içerisinde bir yeni liderin de hedef alınmış olması burada istihbari anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir filtreleme uyguladığını da bize gösteriyor. Bu da sahadaki Amerika Birleşik Devletleri'nin saha unsurlarından elde ettiği bilgilerin kuvvetli, oldukça kuvvetli olduğunu da bize gösteriyor. Şimdi burada bir diğer notum da daha önceden hemen şurada evi de gösterelim. Hedef alınan evi. Hatta şurada bir fotoğraf daha vardı. Evet, bu fotoğraftı. Şimdi burada Ebu İbrahim el-Haşimi'nin yeri daha önceden de belirlenmiş olabilir. Bir süre takip edilmiş olabilir. Oraya giriş çıkışlar takip edilmiş olabilir. Zaten şurada baktığınız zaman kapının önünde işte bu hedef alınan evde birkaç tane araç olduğunu görebiliyoruz. Yani bu araçların giriş çıkışları belli zaman aralıklarında takip edilmiş olabilir Amerika Birleşik Devletleri bu araçları. Hemen şu fotoğraftan böyle devam edelim. Bu takibin de gerçekleşmiş olma ihtimalini de es geçmemek gerekiyor. Çünkü bu operasyonu, IŞİD lideri El-Haşimi'ye yönelik operasyonun bu zamana denk gelmesi pek bir rastlantı gibi görünmüyor. Neden? Çünkü Haseke'de bildiğiniz gibi YPG'nin kontrolündeki bölgede IŞİD'liler orada bir cezaevine, bir hapishaneye saldırmışlardı ve ardından işte içerideki mahkumların da yardımıyla vesaire birçok mahkumu serbest bırakmış. Orada birkaç gün süren çatışmalar yaşanmış. O tabii ayrı bir olay, ayrı bir şekilde değerlendirilebilir yani o çatışmanın dinamikleri. Ancak o çatışmaların tamamen sonlanmasının ardından bir anda El-Haşimi'ye yönelik böyle bir saldırı, böyle bir indirim operasyonu ve Haşimi'nin öldürülmüş olması zamanlama açısından bakıldığında biraz manidar gibi görünüyor. Sadece ben bunu bir şerh olması açısından anlatıyorum burada. Burada işte yine not almışım işte az önce bahsettiğim gibi Haseke'deki olayı not almışım. Şimdi bu dediğim gibi yani Haseke'deki olayın ardından hemen böyle bir operasyonun gerçekleşmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin yerini, El-Haşimi'nin yerini daha önceden bildiğini, bir süredir takip altında olmuş olabileceğini de bize gösteriyor. Şimdi bir de burada Türkiye sınırına dediğim gibi 2,5 en fazla 3 kilometrelik bir mesafede bu operasyon gerçekleşti. Burada bazı yabancı basına falan baktığınızda da hemen şeyleri gündeme getirdiler. İşte Türkiye sınırında biliyorsunuz Bağdadi de Türkiye sınırına yakın bir bölgede Amerikan operasyonuyla öldürülmüştü. Şimdi burada da işte Türkiye'nin IŞİD'e destek sağladığını vesaire gibi çok böyle değişik iddialarda bulunan bazı yazılar vesaire oldu. Yani bunların bu El-Haşimi'nin de El-Bağdadi'nin de Türkiye sınırına yakın bölgelerde hedef alınıyor olmasının Amerika tarafından bir rastlantı olmadı. Yani bu insanların El-Bağdadi'nin ve Haşimi'nin de bunların Türkiye sınırını öyle rastgele seçmediklerini iddia ediyorlar. Tabii bu onların iddiası. Burada aynı zamanda şey de var. Bu bölgede biliyorsunuz pek bilinmese de daha doğrusu yani Suriye'nin içerisinde yaşayan Iraklılar da var. Yani bu bölgenin seçilmesi Bağdadi için de söylüyorum. Suriye'nin kuzeyinden bahsediyorum. Atme bölgesinden ve İdlib'in de kuzeyinden. Gerek Bağdadi için gerekse Haşimi için baktığınızda bu bölgenin seçilmesi de aslında rastlantı değil. Bu bölgede Iraklıların yaşadığına dair de bazı bilgiler var. Yani Irakların yoğun popülasyonun olduğuna dair de bilgiler var. Yani Suriye'nin kuzeyinde ya sadece Suriyeliler değil yani Irakların da yaşadığı biliniyor ve bu yüzden de burada Haşimi'nin daha rahat hareket etmek için de bu bölgeyi seçmiş olabileceği ifade ediliyor. Bu konuyu da geçtikten sonra şimdi bir de tabii şu konu var. Şimdi Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'ydi. Yani biliyorsunuz IŞİD bir hilafet tırnak içerisinde ilan ettiği için halife olacak kişinin de Kureyş'ten gelmesi gerekiyordu. Dolayısıyla Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin yani aslında Kureyş'ten olup olmadığına dair ciddi soru işaretleri vardı. Kendisi aslında Türkmen asıllı Telaferli birisi olarak biliniyordu. Hacı Abdullah isminde. Ve ancak sonradan örgüt Bağdadi'den sonra bir şekilde lider olarak kendisini görevlendirdi ve ona da eski ailesinin aslen Kureyş'e dayandığını ifade etti örgüt ve bu şekilde örgüt yanlıları vesaire bu şekilde idare et şey yaptılar ifade ettiler ve onun da Kureyş'ten olduğunu dolayısıyla örgüte lider olabileceğini halife olabileceğini de ifade ettiler. Ancak bu konu oldukça tartışmalı bir konu. Yani Ebu İbrahim el Haşimi bir Telafer asıllı bir Türkmen aslına bakarsanız ve o yüzden de kendisinin Kureyş'ten olma ihtimali biraz öyle olsa bile zaman içerisinde artık tamamen Türkmenleşmiş diyebiliriz yani o bölge. Telafer yanlış hatırlamıyorsam Musul'un kuzeybatısında bir bölge yani Telafer derken orada farklı bir bölge vardı. Oradan da şu anda ismini hatırlayamadım kendisinin. Yani burada şunu söylemek lazım. Kendisinin Kureyş'ten olduğu bu IŞİD'lerin ortaya atmış olduğu bir ifadeydi. Çokça da tartışıldı o dönemde. Şimdi yeni lider meselesi tabii ki artık eski lider büyük ihtimalle yani %90 oranında bu bilgi doğru ve öldü. IŞİD muhtemelen yakın bir süre içerisinde bunu açıklayacaktır. Ancak şimdi yeni lider kim olacak? Bu da bir artık tartışma konusu haline geldi yavaş yavaş. Yeni liderin bu gibi durumlarda fazla bekletmezler. Yani o doğrulandıktan hemen sonra muhtemelen yeni lider zaten şöyledir. Bir yardımcısı vardır. O belirlenmiştir. Yani onun ölmesi durumunda yeni lider açıklanacak olan lider bellidir. Eğer o da bu saldırıda ölmediyse ki açıklamalarda böyle bir şey geçmiyor. Şey yeni lider o muhtemelen o da Iraklı olacaktır. Hatta Türkmen de olabilir. O da Türkmen olabilir ve ona gene IŞİD tarafından bir Kureyşi onun da Kureyş'ten olduğu bu şekilde bir şey takılabilir. Bu şekilde bir şey uydurulabilir yani Kureyş'ten olduğu gibisinden. Şimdi Ebu İbrahim Haşimi'nin kaybına baktığımız zaman bu kayıp ne derece etkileyecek örgütü? Evet yani aslına bakarsanız liderin kaybı yani yapı için önemli bir kayıp. Yani bunu söylemek lazım. Yani bunun yapı için önemli bir kayıp ancak yerinin tespit edilmiş olması burada örgüt içinde farklı bir takım şeyleri de gündeme getirecektir. Yerin nasıl tespit edildi? Amerika Birleşik Devletleri nasıl böyle bir nokta operasyon gerçekleştirebildi? İstihbarat açıkları gündeme gelecektir. Nitekim şu anda iletişim ağlarında nasıl diyeyim ciddi kopmalar olacaktır örgüt içerisindeki uzun bir süre yani bu işi toparlamaları yeni liderle birlikte biraz uzun bir zaman alabilir bunu da söylemek lazım çünkü bu yer tespiti oldukça önemli ve örgüt bunun için zaten kendi içerisinde nasıl diyeyim farklı parçalanmalar yaşayan bir örgüt IŞİD. Hani o yüzden de baktığınızda bunun da kendi içerisinde bir sorgulamasını yapacaklardır mutlaka. Burada operasyonel kabiliyetini ciddi olarak etkilemeyeceğinden de not almışım. Onu operasyonel kabiliyetin ciddi anlamda etkileyeceğini ben düşünmüyorum. Burada yani ama şöyle bir şey de var. Kısa süre içerisinde yani 2019 dediğim gibi 2019 sonu ve bugün baktığınızda iki liderin peş peşe Amerika Birleşik Devletleri tarafından aynı şekilde indirme operasyonuyla hedef alınıp öldürülmesi burada bir psikoloji kırılmaya neden olabilir. İşte bu psikoloji kırılma da bu süreç içerisinde gene yaşanan bu kriz ortamında örgüt içerisinde bazı çözülmeleri de tetikleyebilir. Yani bunların en başında işte mesela Afrika yapılanması geliyor. Afrika'da biliyorsunuz işte Boko Haram'la oradaki IŞİD yapılanması arasında zaten bir çözülme olmuştu. IŞİD yapılanmasından oradan çözülmelerin olduğu da biliniyor, başka çözülmelerin de olduğu. Bu da örgüt liderlerinin öldürülmesi, işte aradaki istihbari zafiyetler vesaire, böyle şeyler gündeme geldiğinde bir psikolojik bir baskı oluşturarak buradaki çözülmeleri de bir anlamda tetikleyebilir. Ancak bunlar çok büyük çözülmeler olacağından da ben şu an için zannetmiyorum. Burada çözülmelere neden olacağını da not almışım. Hemen şurada burada bir helikopter enkazı var. Kara Şahin tipi olduğu ifade ediliyor. Çok da araştıramadım ben bunu. Şimdi helikopterin teknik bir arıza nedeniyle, bu operasyon esnasında teknik bir arıza nedeniyle işte oraya inmek zorunda kaldı. Ardından da savaş uçakları tarafından imha edildiği ifade edildi. Ancak helikopterin düştüğünü söyleyen de var. Yani şimdi gece vaktinde bu helikopteri düşürebilmiş olmak, oradaki yani IŞİD, oradaki o binada IŞİD liderin hedef alındığı binadaki pek mümkün görünmüyor. Yani böyle bir askeri kapasitenin olduğu mümkün görünmüyor. Ama bazı arkadaşlardan yaptığım konuşmalarda yani tamam, imkansız bir şey de değil yani. Ancak bir çatışma yaşanıp bu çatışmada gece vakti helikopterin düşürülebilmiş olması yani bir mucize gibi bir şey, öyle söyleyeyim. Büyük ihtimalle teknik bir arıza nedeniyle de düşmüş olabilir. Ancak bu şekilde tabii ki nasıl bir teknik arıza ve bu teknik arıza böyle kilit bir operasyona mı denk geliyor? Tabii ki bu tarz sorgulamalar da yapılabilir. Ardından işte helikopteri bölgeden kaldıramadıkları için enkazı bir şekilde savaş uçaklarıyla hedef almışlar. Şimdi bu operasyonun ardından arkadaşlar, operasyon biliyorsunuz Türkiye sınırına oldukça yakın bölgede gerçekleştirildi. Ama Amerikan Başkanı Biden çıkıp YPG'ye, yani daha doğrusu YPG'nin, PKK'nın Suriye yapılanması olan YPG'nin ana omurgasını oluşturan oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine teşekkür etti bu operasyondan ötürü. Hatta Amerikalı bazı yetkililer, yani onlar olmasaydı bu operasyonu yapamazdık tarzında şeyler dahi söylediler. Halbuki baktığınız zaman hani Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik ortağı diye geçer, hani bir müttefik olarak geçer. Baktığınız zaman Türkiye sınırında gerçekleştirilen bir operasyon. Türkiye dediğim gibi 2,5 en fazla 3 kilometre mesafede gerçekleştirilmiş bir operasyon. Ve bu operasyonu Türkiye'nin terör örgütü dediği bir yapıyla gerçekleştiriyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu da aslında bakarsanız oldukça manidar. Nitekim bu sadece tek başına bu değil. Yani son dönemde işte Rusya ile Ukrayna arasında biliyorsunuz bir gerilim var. Ukrayna ile Türkiye'nin arasının oldukça iyi olduğu biliniyor. Rusya ile de iyi ilişkilere sahip nispeten Türkiye. Ancak Ukrayna ile bu derece iyi ilişkilere sahipken, işte geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan gitti, bir SİHA satışı var, SİHA üretimi var, orada buna dair planlar var. Buna rağmen dahi Amerikan Başkanı Biden ve Amerikalılar Ukrayna konusunda Türkiye ile bir türlü iletişime geçmediler. Burada da baktığınız zaman işte bu Suriye'de yapılan harekatla mesela Türkiye sınırında olmasına rağmen Türkiye'nin ismi dahi geçmiyor. Bilmiyorum, belki arka planda bazı istihbari şeyler dönmüş olabilir. Ancak açıklanan herhangi bir şey yok. Sadece açıklanan tek şey burada Amerikan Başkanı Biden'ın YPG'ye teşekkür ettiği ve Rusya'ya da operasyonu daha önceden haber verdiklerine yönelik bazı bilgiler kamuoyuna yansıdı. Burada gene Türkiye sınırında gerçekleşmesi, yani Türkiye'nin en azından haberi olmaması, kamuoyuna öyle yansıdığı için söylüyorum. Haberi olmamasının not almışım. Bir de burada bazı söylentiler de gündeme geldi. HTŞ'nin Amerika Birleşik Devletleri'yle istihbarat paylaştığı falan gibi çok uç iddialar ortaya atıldı. Ya bu iddiaların ben bir gerçeklik payı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonu gerçekleştirdiği esnada bölgede HTŞ'ye bağlı bir nöbet noktasını da hedef aldı. Yani o Amerika bu operasyonu gerçekleştirdiği esnada operasyon bölgesini olabilecek bütün dış etkilerden, silahlı kuvvetleri kastediyorum, bir şekilde izole etmesi gerekiyordu. Ve o esnada da savaş uçakları ve helikopterlerin bölgedeki bir nöbet noktasını, bir kontrol noktasını hedef aldı. Orada da bir muhalifin, HTŞ'ye bağlı bir muhalifin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Yani burada HTŞ'nin bir kere böyle bir şeyden haberi olmuş olsa bana kalırsa büyük ihtimalle kendisi de bir şey yapmaya kalkardı. Çünkü de onun da HTŞ'nin de İdlib'de kendi elini, en azından iç siyasette diyeyim, elini güçlendirmesi gerekiyor bu bağlamda. Ancak yani bu iddialar işte HTŞ Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat verdi. Keza ondan önce, aynı gece daha doğrusu, ondan önce değil, bir Tunuslu Hurrasettin'in yönetici kadrosundan olduğu öne sürülen birisinin HTŞ tarafından gözaltına alınmış olması da bununla ilişkilendirildi. Ancak bu yani HTŞ'nin istihbarat paylaşımı yaptığı falan, bunlar pek yani elle tutulabilir iddialar değil arkadaşlar. En azından onu söyleyeyim. Ve bu şekilde videoyu sonlandıralım. Ben izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.